Ayrım 28. Garip Bülbül Neşet Ertaş, Erol Parlak. Sayfa 397. Askerlik Görevi. Neşet Ertaş, 20'li yaşlara eriştiğinde askerlik görevi kapısına dayanır. Aslında 1938 doğumludur ama doğum tarihi nüfus kütüğüne 1943 yazıldığı için 43'lülerle birlikte askere çağrılır. Önce İzmir Narlıdere Abdullah Ağa çiftliğindeki İstikam Okulu'nda katılır asker ocağına. Sonra da Ankara'da ordu evinde müzisyen olarak tamamlar vatani görevini. O askerdeyken annesinin adını verdiği ilk çocuğu döne dünyaya gelir. Leyla Hanım, Ertaş'ın askerliği boyunca çocuğu ile birlikte babasının yanında kalır. Acemiliği sırasında hem talimgahta hem de bandodadır Ertaş. Burada lakabı sazcıdır. Bölükte başkaca müzisyen arkadaşları da vardır. Bunlardan birisi sanatçı Nuray Hafiftaş'ın babası, Sevdakar Hafiftaş'tır. Sevdakar Hafiftaş da yıllarca Beyoğlu'nun farklı mekanlarında çalışmış, deneyimli olduğu kadar iyi saz çalan birisidir. Hafiftaş'ın eserleri de vardır. Ertaş, asker ocağında tanıyıp sevdiği ve ilerleyen yıllarda bağlantısını kesmediği Hafiftaş'ın Köylü Kızları adlı eserini burada öğrenecek ve daha sonra plağa kaydedecektir. İstanbul'a bir gelişinde Sevdakar Hafiftaş'ın evine konuk olan Ertaş, o günün sabahına kadar Hafiftaş ailesine saz çalmış, bu sırada yaşları küçük olan Nuray ve Güray kardeşlere de böylelikle örnek olmuştur. O tarihlerde saza yeni başlamış olan küçük Nuray ve Güray'ın bugünden sonra Ertaş'a karşı ilgileri bir hayranlığa dönüşerek sürecektir. Öyle ki Ertaş o gün ilgi göstererek karşılıklı saz çaldığı Nuray Hafiftaş ile ileriki yıllarda aynı sahneyi de paylaşacaktır. Ertaş'ın acemi birliğindeki günlerinde askerlere moral vermek amacıyla haftada bir gün dışarıdan sanatkarlar getirir. Bunlar genellikle bayanlardır. Onlar çıkmadan önce Ertaş'ı sahneye alırlar. Dönemin askerlerinin unutamayacağı askerlik anıları arasında Ertaş'ın o günlerde kendilerine yaşattığı bu eşsiz anlar da gelmektedir. Acemilik dönemi böylece bitip dağıtımı geldiğinde radyo kanalıyla Neşet Ertaş'ı Ankara'ya ordu evine istetirler. Bu gelişmede sanatçı Saniye Can'ın katkısı büyüktür. Böylelikle Ertaş Ankara'nın Sıhhiye semtindeki ordu evine gelir ve askerliğinin kalan kısmını burada tamamlar. Askerliği boyunca ise babası Muharrem Ertaş'ı unutmaz, ihmal etmez. Öyle ki askerliğinde kendisine verilen 8-10 liralık asker aylığını bile Muharrem Usta'ya gönderir. Rahat sayılabilecek bir askerlik dönemi ardından vatan görevini tamamlayan Ertaş eski yaşantısına döner. Artık onun için her yönüyle yepyeni bir dönem başlayacaktır. Olgunlaşma dönemi. Askerlik sonrası Ertaş çiftinin diğer çocukları Hüseyin ve Canan dünyaya gelir. O günün koşulları içerisinde üç çocuk ile yaşam mücadelesi zordur. Yüreğindeki kara sevdası da rahat bırakmaz onu. Derken yaşantısında aksaklıklar, evliliğinde sorunlar olmaya başlar. Ertaş o zorlu günlerde yaşadıklarını şöyle aktarmaktadır. Tabii bilmediğim bir aileye gitmiştim. Bazı tabiatlar, bazı huylar uydu uymadı. Aslında uydu uymadı meselesi de değil. Kerem'in bir sözü var. Kerem der ki, dağ üstüne dağ olmaz. Ben yüreği yanık bir aşıktım. O aşk yüreğimdeyken evlendim. Aşık olmadan evlendim. Aşık olmadan evlenince de karşı tarafa mutluluk veremedim. Yani yüreğimde eski yanıklar duruyordu. Yenisi de yakmadı beni. O yanıklar yüreğimde dururken bir iki soğuk geldi bana. Bu arada çoluk çocuklar oldu, kız oldu, oğlan oldu ama ben veremedim. Bu eksiklik bendendi. Ben o zaman kendimi bilmiyordum, cahildim. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Evliliğinin sonlanması ve yıllar süren mecnunluk hali. Karmaşık duygular ve nice zorluklarla geçen yılların ardından Neşet Ertaş-Leyla Ertaş çiftinin 7 yıl kadar süren evliliği sona erer. Ertaş eşinden ayrılma tarihini anımsayamıyor ama yıl 1968 ya da 69 olmalıdır. Yaşadığını söyleyip söylediğini yaşayan Ertaş, kendim gittim, kendim istedim, kendim aldım dediği biten evliliği ardından kendim ettim, kendim buldum adlı türküsünü söyler. Karadır bu bahtım kara, sözüm kâr etmiyor yâre. Yaktın yüreğimi nara, eyvah, eyvah, eyvah, ey. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldun. Eyvah, eyvah, eyvah, ey. Bilmez yar gönlümden bilmez. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez. Eyvah, eyvah, eyvah, ey. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, eyvah, ey. Söylerim sözüm almıyor, o yar yüzüme gülmüyor. Garip gönlümü bilmiyor, eyvah, eyvah, eyvah, ey. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum, eyvah, eyvah, eyvah, ey. Yüreğinin iyileşmeyen yanıkları, hoyrat-ı alemin bitip tükenmez bilmez çilesi, derken çoluk çocuğunun perişanlığı yanında bir de ayrıldığı insanın mutsuzluğuna sebep olmak zor gelir ona. Adeta deli divane olur. Uzunca bir süre kurtulamadığı bu durumu Ertaş, 17 sene deli gezdim, yürekten yana yana, ben Kerem oldum, geze geze ben Mecnun oldum diye tarif eder. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Bu hal içinde gezen Ertaş evini de kapatır. Artık gecesi gündüzü birbirine karışan, diyardan diyara sürüklendiği, yersiz, yurtsuz, otel köşelerinde yatıp kalktığı bir yaşantı içerisinde ve adeta rüzgarın önünde bir yaprak misali savrulup gitmektedir. Kendisini her konuda izleyip özenle yolundan giden, ancak ona sormadan ve danışmadan yaptığı evliliği yüzünden acı çeken oğlunun bu durumuna içi yanan Muharrem Usta, bir baba yüreğiyle evladının yaşadığı bu duruma dayanamaz ve küsmediği oğluna gönül kırgınlığı ile seslenerek onu bu hale düşürenlere tepkisini dile getirir sazıyla, sözüyle. Temiz ruhlu sarf kalplisin, şöhretlisin. Hakkın vardır evlenmeye evladım. Mevlam sana yapanları kahretsin. Aslı bozuk alma dedim evladım. Dokunsalar nazik tene kir gelir. Bizden önce ceddimize ar gelir. Köle olmak şanımıza zor gelir. Aslı bozuk alma dedim evladım. Küsmedim Neşet'im, kahrettim sana. Baban değil miydim? Sormadın bana. Olan olmuş yavrum, ne diyeyim sana? Sen aklını yitirmişsin evladım. Baba Ertaş sonrasında elbette ki ağır basan sevgisiyle bahtı karalı, gönlü yaralı garip bülbülünün acısına, kederine ortak olur. Onun bu haline oldukça içli, yanık bir türkü söyler. Bilmem neden böyle soldun, niçin düştün zara bülbül? Yoksa yerden mi ayrıldın? Belli bahtın kara bülbül. Ne kadar perişan halın, bahçede mi soldu gülün? Gel seninle arayalım derdimize çare bülbül. Böyle garip garip ötme, beni deli mecnun etme. Yeter gayrı feryat etme. Dur, yüreğim yara bülbül. Muharrem Usta daha önceden havalandırdığı bir bozlağını da bu dönemde oğlu için yeniden dillendirir. Ustanın bu bozlakta anlattıkları bu kez oğlunun başına gelmiş, onun yaşadıklarının birebir yansıması olmuştur. Muharrem Usta'nın ünlü avazından yükselen yanık nameler, içli sözler şimdi daha anlamlı ve daha yürek dağlayıcıdır. Neden garip garip ötersin bülbül? Yoksa sen de bahtı karalı mısın? Durmaz feryat edip coşarsın bülbül. Sen de benim gibi yaralı mısın? Bu derdin elinde kaldım biçare. Aradım derdime, bulmadım çare. Yüreğimde vardır bilinmez yare. Sen de yüreğinden yaralı mısın? Ertaş çiftinin ayrılmaları ile ilgili birçok şey anlatılır ama Neşet Ertaş ayrıldığı insanı hiçbir şekilde yargılamadan yaşanılanlarla ilgili hatayı, günahı, suçu kendisinde bulur. Bu yüzden yıllar sonra baştan sona bu konu üzerine söylediği türkülerden oluşan Hata Benim adlı bir albüm kaydederek Leyla Hanım'a ithaf eder. Ertaş bu albüm için kendimi bildikten sonra Hata Benim isimli kaseti sırf onun için söyledim der. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Hata Benim sözü aynı zamanda albümde yer alan bir eserin adıdır. Bilemedim kıymetini, kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim. Elim ile içtim derdin zehrini. Hata benim, günah benim, suç benim. Bir günden bir güne sormadım seni. Kör imiş gözlerim, görmedim seni. Boşa mecnun eylemişim ben beni. Hata benim, günah benim, suç benim. Bilirim, suçluyum kendi özümden. Gel desem gelirdin benim izimden. Her ne çektiysen benim yüzünden. Hata benim, günah benim, suç benim. Sana karşı benim bir sözüm yoktur. Haklısın sevdiğim, kararın haktır. Garibim, derdimin dermanı yoktur. Hata benim, günah benim, suç benim. Neşet Ertaş aynı albümde babasının yıllar önce söylediği ve o yaşarken karşılık vermediği, içerisinde aslı bozuk, alma dedim evladım dizeleri geçen türküsüne de bir türküyle yanıt verir. Muharrem Ertaş gibi insan aşığı bir gönül erinin bir insana, bir anaya aslı bozuk demiş olması onu yaralamıştır. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana. Soracak olursan eğer ki benden, aslı bozuk deme gel şu insana. Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil, senin dediklerin evladan değil. Her hata suç bende, Leyla'dan değil, aslı bozuk deme gel şu insana. Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz gönülden, olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu, aslı bozuk deme gel şu insana. Seni beni kim getirdi cihana? Her oğlu doğurmuştur bir ana. Senin fikrin bozuk, dostluk bahane. Aslı bozuk deme gel şu insana. Ayrıldıktan sonra çocukları ve Leyla Hanım ile bağlantısını kesmez Ertaş. Her ne kadar içinde bulunduğu ruh hali onu perişan bir biçimde diyardan diyara savursa da bir yandan onlar için çalışır, dönüp dolaştıktan sonra çoluk çocuğun yanına gelir. Ertaş ve çocuklarının buluşmaları da otel köşelerinde olur. Görüşüp hasret giderdiği çocuklarının gereksinimlerini karşıladıktan sonra bir başka diyara doğru yollara düşer. Ertaş o günleri, ayrıldık ama ben çoluk çocuklarımdan vazgeçmiş değildim. Gölgem yine üstlerindeydi, döner dolaşır çocuklarımı getirtirdim yanıma, ihtiyaçlarını görürdüm sözleriyle anlatmaktadır. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Bir süre sonra da müzik piyasasında Leyla Ertaş plakları ve kasetleri duyulmaya başlanır. O türkü söylemezdi ama yakınları söylettiler diyen Neşet Ertaş bu durumu da açıklığa kavuşturur. Evliliği biten, yaşadıklarının bedelini nice acılar çekerek ödeyen Ertaş, ömrü boyunca bir daha yuva kuramayacaktır. Bir daha mutlu bir yuva kuramayışı yanında, çektiği çileleri cahil insanların engellemeleri ve kötülükleri olarak feleğe bağlayan Ertaş'ın açıklaması da bu yöndedir. Benim mutlu bir yuva kuramayışımın sebebi bu cahil feleğin yüzündendir. Bütün hayatım boyunca çektiklerimin vebali, günahı bu gibi şeylere engel olanların, cahil feleklerin boynuna. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Sanat ortamı, plaklar, düğünler, sahneler, turneler. Yaşam olanca zorluğu ile sürüp giderken, yalnızca sanatı değil, aynı zamanda bitmez çileler ve acıların elindeki benliği de olgunlaşmaktadır Ertaş'ın. 1960'lı yıllar Türkiye için zor günlerin, yaşanacak çeşitli olumsuzlukların bir habercisi gibidir. Daha 50'li yıllarda başlayan politik düzensizlikler, kitlesel olaylar, kavgalar ve ölümler sonrası 27 Mayıs 1960 tarihinde ilk askeri darbe ile tanışan Türkiye'de bir karmaşa ortamı hakimidir. Anadolu halkının bağrından yetişmiş ve halkın bir parçası olarak bu olumsuz ortamdan ve günden güne kötüleşen yaşam koşullarından birebir etkilenen Anadolu ozanları, bu kötü gidiş içerisinde her zaman olduğu gibi yine halkın yanında yer alıp sorunları yererek ve çıkış yolları göstererek ülke insanının derdine ortak olurlar. Bunlardan Ertaş'ın çağdaşı ve yakın dostu olan Aşık Mahzuni Şerif, doğum tarihi 1939, çarpıcı bir sima olarak öne çıkar. Önceleri yoğunlukla Davut Sulari ve belli ölçüde de Neşet Ertaş'ın sanat tavrından etkilenen, türkülerde işler, semahlar çalıp söyleyen Mahzuni, aşıklık misyonunun önemli yanlarından biri olan protest ozan kimliğini öne çıkararak güçlü eserler ortaya koyar. Kendine özgü müzik rengi, eserleri ve yarattığı etkiyle sazın sözün sevilmesi ve yaygınlaşmasında da etkisi olan Aşık Mahzuni, böylelikle halkının mücadelesi yolunda türlü çileler görmüş bir başka halk kahramanı olarak tarihsel kişiliğini oluşturur. Yaşanılan türlü olumsuzluklar ve sıkıntılara rağmen 1960'lı yıllar serbest müzik piyasası içerisinde yer almaya başlayan ve çoğu gelenekten yetişmiş ozanlar, yerel usta icracılar ile bunların verileri üzerinden müzik yapan şehirli ustaların, kuşaklar boyu sürecek bir gelişiminin ana kaynağını oluşturan örnek icralarıyla önemli atılımlar gerçekleştirdikleri yıllardır. Hayatındaki olumsuzluklar karşısında bile dönemin halk müziği alanında belki de en dikkate değer siması olan Ertaş, bu gelişim ve değişimlerin kaynağında yer alır. Kişisel tarihinin çakıştığı sosyal çalkantılara, düşünsel ve kimliksel akıntılara kapılmaz, bunlara yüz vermez. Ona göre bu zor dönemde yapılması gereken hiçbir ayrıma kapılmadan insanlığın birbirine kenetlenmesidir. Din, dil, ırk yönünden insanlığı bir bütün olarak görmesi ve yalnızca birliğe katkıda bulunabilme düşüncesiyle davranması bu tavrın temel nedenidir. Ertaş bu düşünceyle daha en başından beri şu veya bu şekilde inanç ve ideoloji sömürüsüne hiç sapmamış, ayrımcılığı dışlayan bir tutum sergilemiştir. Eserlerinde sürekli olarak Bektaşiliğin önde gelen öğeleri olan sevgi, saygı, kardeşlik, birlik, beraberlik, hoşgörü, akıl, mantık, bilgi ve bilime saygı gibi kavramları işleyerek bu zor yıllarda Anadolu'yu kucaklayan bir ozan olmuştur. O yıllarda havalandırdığı bir deyişi bu özdedir. Ne söyleyeyim şu dünyanın halına? Dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı. Şu insanlar bölüşmüşler dünyayı. Hudut ayrı ayrı, yol ayrı ayrı. İnsanlık kastine silah yapılmış. Belli, insan kötülüğe kapılmış. Tetikler çekilmiş, atom atılmış. Tetik ayrı ayrı, el ayrı ayrı. O hak gökte, güneş yerde yar olmuş. Şüphesiz ki her canlıda var olmuş. Niye kimse bilmez, çünkü sır olmuş. İrenk ayrı ayrı, dil ayrı ayrı. Kulak vermiş dört köşeyi dinlemiş. Gönül yarsız bu dünyayı neylemiş. Garip bülbül gül dalına dönemiş. Dallar ayrı ayrı, gül ayrı ayrı. Bir yandan ayakta durup varlığını sürdürmek, diğer yandan da çoluk çocuğunun rızkını kazanmak zorundadır. Bu nedenle gece gündüz ağır ortamlarda çalışmayı sürdürür. Düğünler, sahneler derken günden güne alkolle kaplı ağır ortamlar içerisinde bulur kendini. Örnek sayılabilecek bir tutumla askerden dönünceye kadar yüzüne bile bakmadığı alkol ve sigaraya bu sorunlu dönemde başlar. Ardı arkası kesilmeden içilen sigaralar ve gerek düğün ortamı gerekse günlük yaşam içerisinde yoğun bir şekilde tüketilen alkol, yuvası dağıldıktan sonra girdiği bu mecnunluk hali içerisinde adeta yaşamını her yönden kuşatır. Böylelikle bir süre sonra her sabah bir kadeh içmeden kendine gelip güne başlayamayan bir halde bulur kendini. Yıllar boyu sürecek olan bu durum ise bir süre sonra sağlığını tehdit etmeye başlayacaktır. Ertaş bu durumun nedenleri üzerine şunları söylemektedir. Alkol ve sigarayı askerden sonra başladım. Sonra çoğaldı, içtikçe de içildi. Birincisi, benimkisi keyfi içmek değildi. Düğünlerde masalar kurulur, içki içilir. Biz de çalgıcı olarak masalara gittiğimizde ilk ikram rakı verilir. Zamanla bu alışkanlık haline gelir. Bunun haricinde de kendi eksikliğim yüzünden gönülsüz bir evlilik yaptığım için içerdim. İçtikçe beni etkisi altına aldı bu alkol. Sonunda sabah kalktığımda bir bardak susuz rakı içmeden kendime gelemez olmuştum. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. İzmir Fuarı ve Zeki Müren. Hayatın akışı içerisinde rüzgarın önünde bir yaprak misali oradan oraya savrulurken, plak kaydetmek için gittiği İstanbul'da Ertaş'a sahne programlarına çıkma teklifi gelir. Çakıl Gazinosu'nda bir ay, daha sonra da Gar Gazinosu'nda kısa süreli çalışır ama işi biter bitmez İstanbul'da kalmayarak Ankara'ya döner. O dönemlerde ünlü sanatçıların çıkmak için can attıkları, halkın da sanatçıları birebir görüp dinleme olanağı buldukları yılda bir kez aynı tarihler arasında yapılan geleneksel İzmir Fuarı gazinolarından da teklifler alarak buralarda sahneye çıkar Ertaş. Tam 6 yıl üst üste katıldığı fuar programlarına onu ilk kez davet eden Zeki Müren'dir. Ünlü bir gazinonun as solisti olan Müren, kadrosunu kurarken Ertaş'ı da istemiş, Anadolu'da turnede olan Ertaş'ı aratıp buldurarak İzmir'e davet etmiş. Böylelikle birlikte çalışmaya başlamışlar. Ertaş o günleri şöyle anlatıyor. Doğuda bir yerde turnedeyim. Grupla beraber bir yere vardık, gölgede oturuyoruz, konser saatini bekliyoruz. Güzel bir araba geldi. Allah Allah, doğuda da böyle arabaya binen var mıymış, dedim. Yani yol yok, bel yok. Kimdir, neyin nesidir? Nihayet bizim yanımıza geldi. Dedi ki, Zeki Müren aratmadık yer komadı Türkiye'de. Seni İzmir fuarına programını almak istiyor. Allah Allah, dedim ki arkadaşlara. Stop ediyoruz turneyi, ben fuara gidiyorum. Fuara geldim, tabii o assolist olarak çıkıyor. Cem Karaca ve Barış Manço da vardı. Bir ay orada öylece program yaptık. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Ertaş'ın katıldığı bu ilk yılda gördüğü ilgi büyük olur. Böylelikle ilk kez Zeki Müren'in davetiyle katıldığı fuar programlarına daha sonra 5 yıl ardı ardına gidecektir. Ertaş, İzmir fuarına ertesi yıl katıldığında assolist Muazzez Abacı'dır. O yılda programını başarıyla tamamlayan Ertaş'a halktan bir eleştiri gelir. Çünkü Müren'in de Abacı'nın da program yaptığı gazinolar en pahalı olanlarıdır. Bu nedenle Ertaş'ı izlemek isteyen halk kesimi buralara kolayca gelemez, gelenlerse çok zorlanır. Bunu duyan Ertaş, bir sonraki yıl ünlü sanatçıların kadrolarında yer almak yerine fuardaki en ucuz yerin hangisi olduğunu sorarak bir çay bahçesiyle anlaşır ve daha sonraki yıllarda hep bu tip yerlerde programlar yapar. Böylelikle halkına daha yakın olur. Bu dönemde radyo cephesinde de Ertaş adına olumsuz gelişmeler yaşanmaya başlanır. Bir anlayış değişikliğine gidilmiş, çalıp söylediği türkülerin çoğu kişisel olması nedeniyle anonim kategorisi dışında götürülerek birer birer TRT repertuarından çıkarılmaya başlamıştır. Radyodaki konumunu sarsan ve etkisini azaltan bu durum onu derinden yaralamakla kalmaz, büyük bir kırgınlığa iter. Böylelikle umutla bağlandığı radyoya güvenini yitirerek uzaklaşır. Tüm bunların ardından yaşam mücadelesinde yapabileceği bellidir artık. Ağır ortamlardır onu bekleyen. Yine düğünlere, gazino çalışmalarına yoğunlaşır, plak kaydetmeyi sürdürür. Ama her ne yaparsa yapsın içinde yanan ateşi, yürek yanıklığını söndüremez, sızılarını dindiremez. 1960'lı yıllar bu şekilde tamamlanıp 1970'li yıllara gelindiğinde ise siyasi çekişmeler, çalkantılar sürmekte, çatışmalar ve kavgalarla geçen sıkıntılı günlerle birlikte ülke yeni bir kargaşa ortamına doğru hızla yol almaktadır. Yaşanan benzer olaylar ve bu kaos ortamı sonucu Türkiye, önce 1971 daha sonra da 1980'de iki kez daha askeri darbeye maruz kalacaktır. Nitekim 1970'li yıllar ülke için olduğu kadar Ertaş için de çetin olup belki de onun için en zor yıllardır. Yaşamındaki sorunlar, sıkıntılar, iç acıları dinmek bilmeyen yürek yangını ve ekmek kavgası içerisinde geçen bu dönemde de mücadelesini sürdürür, eserler üretmeye devam eder. 1970'li yılların başlarında Ertaş'ın Ankara'dayken yaşadığı bir olay unutulmaz bir anı olarak hatıralarında yerini alacaktır. Daha önce İzmir fuarına Zeki Müren'in davetiyle katılıp onun kadrosunda yer alan Ertaş, yeniden görüşmek üzere Müren'den bir çağrı daha alır. İçeriğini ve nedenini bilmeyen ancak davete icap eden Ertaş, o günü anlatırken yaşadığı anların etkisini derinden hisseder. Onun anlatımından aktaralım. Zeki Müren fuarın haricinde Ankara'ya geldiğinde beni arattı. Orada otelde oturuyorduk arkadaşlarla beraber. Telefondan dedi ki birisi, seni arıyorlar. Kim? İşte Zeki Müren. Bir yerdeymiş, o zamana kadar konuşmuşluğumuz yoktu. İzmir fuarından sonra bu ikinci karşılaşmamız oldu onunla. Şato yazar herhalde Ankara'da. Gittik kapıdan girdik. Kapıdan girdiğimde ayağa kalktı. Hoş geldin Neşet abi dedi bana. Zeki Müren. Karşısında gazinonun ikinci patronuyla beraber oturuyordu kendisi. Ben vardım. İkinci patronun yanında yer gösterdiler. Oturdum. Ne içersin dediler. Rakı içerim dedim. Onlar viski içiyorlar. Rakı geldi. Neyse ben bir duble içtim. Sohbeti bekliyorum. Niçin çağırttı? Herhalde bir program için filan çağırttı beni sanıyorum. Bekliyorum. Hiç konuşulmuyor. Kimse konuşmuyor. Ben bir daha içtim. Yine bekliyorum. Uzun sessizlik. Yine konuşulmuyor. Anladım ki beni dinlemeye çağırmış. Aldım sazı yarım saat, 45 dakika filan çaldım bitirdim. Neyse bir yudum bir şey içtim. Yine konuşulmuyor. Anladım ki beni dinlemeye çağırdı. Ondan sonra bir daha aldım sazı. Bir saat mi çaldım, iki saat mi çaldım gayrı bilmiyorum. Ben çaldıkça o içiyor, ben çaldıkça o içiyor. Mecnun'a döndü, saç baş dağıldı. Öyle oldu ki tam mecnun oldu. Artık ben sazı bırakmıyorum. Sazın havasının bir yerinde bir mayaya girdi. Aman aman, yandım aman diye girdi ya, ondan sonra zahideye geçti. Zahide'ye başladı, birinci kuplesini okudu, ikinci kuplesinden ben yakaladım orada. Ruhundan af diliyorum, nur içinde yatsın, beni affetsin Zeki Müren. Olamaz böyle şey dedi. Kafasını yanındaki duvara nasıl vurduğunu bilemem. Duvar değil de yarıya kadar tahtaydı. Oraya nasıl vurduğunu ben anlatamam. O vuruşu gözümün önüne geliyor, her zaman af diliyorum onun ruhundan. Ve öylece işte sabah beşe kadar mıydı neydi bilmiyorum, sabaha kadar orada olduk. Sabah oldu müsaade istedik, bizi yine ayakta uğurladı. Sonra ayaküstü karşılaştığımız yerler oldu. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Yıl 1974'tür. Kıbrıs'ta yaşanan olaylar sonrası Türkiye uluslararası anlaşmalardan dolayı hakkını kullanarak adaya asker çıkarır. Türk ve Yunan askerleri arasında çıkan çatışmalar bir savaşa dönüşür. Duyarlı Ozan Yüreği ile Ertaş bu tarihsel olay üzerine de bir bozlak havalandırır. Baş kaldırdı Yunan, durmaz göründü. Sabr ile sabretti, durdu Türkiye. Zapt etti Kıbrıs'ı, vermez göründü. Bu işi dünyaya sordu Türkiye. Anlattı derdini dünyaya Türkçe. Çaresiz kalınca başına tekçe. Düşündü, taşındı, Merdoğlu mertçe. Yerinde bir karar verdi Türkiye. 40 milyonuz, bir olunca hepimiz. Açıldı Akdeniz'e gemilerimiz. Sarıldı süngüye Mehmetlerimiz. Sonunda zafere erdi Türkiye. Bir garip aşığım kendi halımda. Adımız söylendi dünya dilinde. Girne, Magosa, şimdi Türk'ün elinde. Mertliğin gününü gördü Türkiye. Sahnede gelen felç. 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde yıllarca içinde bulunduğu ağır iş ortamı ve alkol tüketimi nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu ile karşıya karşıya kalır Ertaş. Yaşantısını bütünüyle olumsuz yönde etkileyen bu durumla ilgili olarak şunları demektedir. Beni çok etkiledi bu alkol. Yemekten uzaklaştım, çok zayıfladım. Parmaklarım aşağı yukarı durdu. Neticede bir havayı çalıp bitiremez oldum. Neredeyse sanat yaşamını bitme noktasına getiren bu sorununun en kötü yüzü de 1977 yılında Ankara'da Ahu Pavyon'daki bir sahne çalışması sırasında yüz yüze gelmiştir. Parmakları basamaz olur sazın perdelerine. Bütün yaşamı müzik olan bir sanatkar için anlatılmaz bir acıdır yaşadığı. Ertaş, bütün yaşamını alt üst eden, içinde derin bir endişe yaratan o zor anları anlatırken bile kederlenir. Sahnedeydim. Tam bir parçayı çalıyordum ki parmaklarım yürümedi, durdu. Daha evvelden de işaretlerini görmüştüm. Bazı takılır dururdu ama yine yürürdü. Başımdan aşağı sanki kaynar su dökülmüş de ayakkabılarımın içi tümden dolmuş sandım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Felç geçirmiştir. Bu zor olayın ilk etkisi geçtikten sonra kendini toplamaya çalışır, seyirciden özür dileyerek sahneden iner. Hemen Kırşehirli hemşehrisi ve yakın dostu Doktor Mehmet Ali Altın'a telefon ederek yardım ister. Altın büyük bir kadir şinaslıkla gecenin geç saati demez, koşup gelir. Ertaş'ı alıp hiç bekletmeden Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürür. İsviçre'de eğitim görüp Türkiye'ye yeni dönmüş tanıdığı bir doktoru bularak hemen müdahale edilmesini, sonrasında da 2 yıl boyunca burada düzenli olarak tedavi edilmesini sağlar. Ertaş, rahatsızlandığı andan başlayarak 2 yıl boyunca her yönüyle zor olan bu dönemde en büyük desteği gördüğü Doktor Mehmet Ali Altın'a karşı hissettiği minnettarlığını sık sık dile getirmekle kalmaz, onun insancıl yönlerini anlatan bir de metiye söyler yıllar sonra. Çarığınan köyünden gelen, tıp okuyup doktor olan, hastanın halından bilen Doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlık kaynıyor kanı, hizmet vermektir her anı. Kardeş bilen tüm insanı, Doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu. Kırşehir'in altın oğlu, Doktor Mehmet Ali Altın. O hep insanları sevmiş, bencilliği çoktan kovmuş, sanki hizmet için doğmuş Doktor Mehmet Ali Altın. Oturup yerinde durmayan, hiçbir insanı kırmayan, kimseden çıkar görmeyen Doktor Mehmet Ali Altın. Köyü yağmurlu obası, nur olsun doğuran anası, yoksul fakirler babası Doktor Mehmet Ali Altın. Nice acıları tadan, acı demeyerek yutan, lütuftur bize Tanrı'dan Doktor Mehmet Ali Altın. Garibim, iyiliği çoktur. Bartıl demez, yüzü aktır. Bakana yakışan doktor, Sayın Mehmet Ali Altın. Ertaş'ın altının insancıl nitelikleri yanında bakan olabileceği yönündeki ifadeleri hemşerilerince de kabul görür ve onun da desteğiyle zaten bölgesinde sevilen Mehmet Ali Altın, bir dönem Kırşehir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Burada bir süre görev yapan Altın, yakalandığı amansız hastalık sonucu bir süre sonra erken yaşta yaşama veda eder. Ertaş'ın Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 yıl süren tedavisi boyunca bir türlü istenilen sonuç alınamamıştır. Geçirdiği rahatsızlığın etkisiyle yaşadığı ağrılar, sancılar bir yana, duran parmakları da uyuşukluktan kurtulup eski haline kavuşamamış, saz çalıp türkü söyleyemediği için işe gidemeyen Ertaş, hem maddi hem de psikolojik yönden sıkıntılı bir duruma girmiştir. O zor günlerde yaşadıklarını şöyle dile getirir. Çok kötü bir duruma düşmüş, kötü bir his içine girmiştim. Başka bir gelirim de yok sanatım da. Çalmazsam bitmiş oluyordum. Bir daha çalmazsam ne yaparım diye düşündüm. Hiçbir şey yapamazsam bari bir long play okuyabilirsem iyi kötü onu sırtıma alır bir cigara parası karşılığı gittiği yere kadar onunla kendimi idare ederim dedim. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Bu karmaşık duygular içerisinde plak okumak için son bir kez daha İstanbul'un yolunu tutar Ertaş. Ancak stüdyoya girdiğinde bir türküyü bile çalıp bitiremez. Böylelikle daha da büyük bir moral çöküntüsü içerisinde Ankara'ya geri döner. Bundan sonra ise yaşadığı ekonomik sıkıntı günden güne daha büyür, evinin kirasını veremez, kendi deyimiyle sigara alacak parası bile kalmaz. Üstelik yapayalnızdır. Etrafındakiler çekilmiş, onu yalnız bırakmışlardır. Bu zor dönemde Ertaş'ı en çok üzen ise emek verdiği, ekmek verdiği ve hatta evlendirip yuvasını kurduklarından gördüğü vefasızlıktır. Ertaş kendisini üzen bu durumla ilgili olarak isim vermeden üstü kapalı birkaç söz söyler. Evlendirmiş olduğum birine durum şöyle dediğimde kravatını düzeltti, he dedi, gitti. Almanya'da tedavi ve Berlin'e göç. 2 yıl boyunca Hacettepe Hastanesi'ne gidip gelen ancak rahatsızlığı ile ilgili istenilen iyileşmenin olmaması nedeniyle umutsuzluğa kapılarak Türkiye'de bu işin bir çözümü bulunmadığını düşünen Ertaş'ın aklına Almanya'da tedavi olma fikri gelir. Bundan sonraki yaşamını kökünden değiştirecek bu düşünceyle Almanya'da yaşamakta olan ağabeyi Necaettin'e telefon ederek durumu bildirir. Böylelikle kısa süre sonra ağabeyinin kendisi için çıkardığı resmi davetiye ile Almanya'ya giderek burada doktora görünür ve tedaviye başlar. Bundan sonrasını Ertaş'ın anlatımından aktaralım. Orada tedaviye başlandı. Sigarayı da bütün alkolü de bırakacaksın dendi. Biraz yararlandım. Boynumun sol kısmında başımı tutan damarda sancı çoktu. O sağaltıldı. İyiye gidiyordum. Yavaş yavaş durumunda iyileşme başlayan Ertaş için görünen bunun uzun soluklu bir tedavi olduğudur. Ancak vize süresi dolmuştur. Baktım 3 ay doldu. Gelsem yine aynı olacağım. Daha uzun kalmam gerek. Soruldu, danışıldı, beni doktora götüren tercüman, ''Bu kişi sanatkardır, burada uzun kalmak istiyor, nasıl olur bu?'' diye sormuş doktora. O da, ''Eğer profesyonel müzisyense, profesyonel müzisyenlere dünya üzerinde tanınan bir hak var. Eserleri, çalıştığı yer, çalışma süresi ne kadarsa bunların Bonn hükümetine ispatlanması lazım.'' demiş. Öyle olunca müracaat ettik. Okuduğumuz plaklar bir kucak dolusu, bunları oraya götürdük. Ayrıca Türkiye'den de araştırılacak. Radyoyu adres gösterdik, oradan araştırıldı. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş, Almanya'da kalmak için başvuruda bulunur ancak vizesinin bitmesi nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. Bir süre sonra ise beklediği yanıt gelir ve yaptığı başvuru ile Almanya'da kalması özel koşullara bağlanarak onaylanır. Tıpkı bir işçi gibi aynı uygulamalar, aynı kontroller ve aynı işlemlerden geçerek Almanya'ya giriş yapar. Alman yetkililer gerekli araştırmaları yapmış, kendisinin ülkeye yük olmayacağı ve geçimini sağlayabileceğine kanaat getirerek girişine izin vermiştir. Profesyonel müzisyen olarak kalacak, vergisini ödeyecek, tüm gereksinimlerini de kendisi karşılayacaktır. Bir başka ülke, yabancı bir toplum, gelişip gelişmeyeceği bilinmeyen iş ortamı ve son derece zor koşullar. Beni oraya müzisyen olarak kabul ettiler. Böyle olunca normal işçilerin sigortalarını, her şeylerini Alman hükümeti öder. İşsiz kalsa bile işsizlik maaşı verirler, evinin kirasını verirler. Ben bunların hepsinin dışındaydım. Tümünü kendim karşılamak ve sigortalarımı kendim ödemek zorundaydım. Bir de her ay kazanç vergisi vererek Almanya'da kalmak şartına bağlanmıştım. Benim için çok zordu. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Bu ağır koşullar önüne sürüldüğünde Ertaş için yapacak fazla bir şey yoktur. Ya sağlığını yeniden kazanıp yaşama tutunacak ya da Türkiye'nin her yönden olumsuz koşulları içerisinde yok olup gidecektir. Bu zor koşulları gönülsüz de olsa kabul eder ve yaklaşık 25 yıl boyunca bunların tümüne özenle uyar. Böylelikle ömrü göç yollarında gurbetten gurbete düşen Ertaş, gelmek için binbir emek harcadığı, sanat yaşamında özel bir yeri olup geçim yolunda çok emeğini yediği ve neredeyse 28 sene kaldığı Ankara'dan ayrılarak bir başka bilinmez gurbete, Almanya'ya göçer. Yaşadıklarının tümünü gurbette söylediği türkülerinden birinin bir dörtlüğünde şöyle dile getirir. Kader dağ başından aşırdı beni. Ayrılık ateşi pişirdi beni. Ahiri gurbete düşürdü beni. Garip ömrüm gurbet elde çürüdü. 28. ayrımın sonu sayfa 418.